Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 21 Mart 2022 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Maalesef YouTube yayınımız yok, karartma altında, ama radyodan, karasal frekanslardan 5 büyük şehirde ve Twitter'dan da hesabımdan, kendi hesabımdan paylaştığım linkten de bizi dinleyebileceğinizi belirterek başlamak istiyorum. Ukrayna krizi tabii gündemin baş konusu. Sahadan notları aktaracağım sizlere. Özellikle de Rusya tarafı askeri operasyonun hedeflerinin daha çok askeri tesisler olduğunu söylüyor. Tabii Ukrayna tarafı sivillerin vurulduğu iddialarını dile getiriyor. Mariupol gibi kentlerde özellikle neo-Nazi varlığı ve Ukrayna'nın batısında da maalesef aşırı sağcıların, özellikle askeri kıyafetli isimlerin sivil halka çeşitli gerekçelerle, hırsızlıktan tutalım da işte Rus yanlısı olmaya da uzanan sebeplerle direklere ve ağaçlara bağlayarak sopalarla, artık ellerine ne bulurlarsa, pantolonlarını indirerek çoluk çocuk kadın demeden kırbaçladıkları görüntüler ortaya çıktı hafta sonu. Dehşetengiz hakikaten. Herkesin dikkatleri aslında uzun süredir anlatılmaya çalışılan neo-Nazi yöntemlerine çevrildi. Maalesef Avrupa'da tam bir karartma hakim olduğu için bunları Avrupalılar ne kadar görebiliyor, orası tartışmalı. Siyasetten, müzakerelerden haberler var tabii ki. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin açıklamaları oldu hafta sonu boyunca. İsrail Meclisi Knesset'e hitabı oldu, aktaracağım. Sergey Lavrov'un yine açıklamaları var. Rusya Federasyonu da Arap elçileri ağırladı, duruma dair bilgi verdiği anlaşılıyor. Bu hafta Joe Biden Brüksel'de NATO müttefikleriyle buluşacak. NATO'nun caydırıcılığını sergileyecekler. Yine Avrupa Birliği liderlerinin de, Dışişleri Bakanlarının pardon, zirvesi var. Özellikle de militarist söylemleriyle öne çıkan Yeşillerden Dışişleri Bakanı'nın yeni silah alımı için Ukrayna'ya yönelik açıklamaları var. Onları da aktaracağım. Yaptırımlar ve tabii ki asıl dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin üzerinde uyguladığı ağır baskılar. Çin'den tepkiler var. Hafta sonunda bunları aktaracağım size. Yine tabii Türkiye tarafsız konumuyla arabuluculuk yapma çabasına devam ediyor. Türk dış politikasından açıklamalar var. Dünyadan da haberler var. Özellikle tabii Ukrayna Savaşı'nın etkileri enerjide, efendim tarımda pek çok etkisi var. Daha yeni başladık, yeni görmeye başladık. Notları aktaracağım bu konuda. Orta Doğu'dan ise bu karambolde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çok dikkat çekici bir ziyareti oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Orada ağırlandı. Mesajlar var. Amerika Birleşik Devletleri çok mutsuz gözüküyor. Hayal kırıklığı açıklaması yaptı. Bugün programın ikinci yarısında Suriye liderinin Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini konuşacağız. Araştırmacı yazar Emir Aşnaz konuğum olacak. İkinci bölümde kendisine bağlanacağız. Ne anlama geliyor bu ziyaret? Özellikle Ukrayna krizinin yarattığı koşullarda Orta Doğu'da yeni kıpırdanmalar olduğunu biliyoruz. Bunun da bir parçası olarak belki algılayabiliriz. Kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan önce yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan radyo üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radio Map uygulamasının üzerinden yine bizi Türkiye çapında dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Federasyonu Ukrayna'ya düzenlediği operasyonun bir önleyici saldırı olduğunu söylüyor. Özellikle Ukrayna ordusunun ABD'nin verdiği ağır silahlarla, tonlarca silahla Minsk anlaşmalarını uygulamak yerine Donbas'a saldırıya hazırlandığını, 2014'ten bu yana kontrolü dışı olan bölgeyi silah zoruyla ele geçirmeye ve Ukrayna ordusuna bağlantılı olan bir takım Nazi güçlerinin orada katliam yapmaya, hatta soykırım diye ifade ettiler. Hazırlandığı bu gerekçeyle de bir önleyici saldırı, operasyon olarak nitelendiriyor Rusya tarafı bunu, düzenlediğini söylüyor. Hedeflerin daha ziyade askeri olduğu açıklamaları var. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar, insansız hava araçları, havaalanları, tanklar, zırhlı muharebe araçları, bunların çok sayılarını da aktarıyorlar her gün verdikleri savunma briefinglerinde. Yabancı savaşçıları tabii merhametsiz vuracaklarını dile getiriyorlar. Özellikle son olarak 21 Mart'ta yüksek isabet güçlü güdümlü füzelerle Rivne bölgesinde Novaya Lubomirka'da yabancı paralı savaşçıların merkezini vurduklarını açıkladılar. 80 can kaybından bahsediyorlar. Dün de Kiev yakınlarında geniş çaplı bir saldırı düzenlendiği haberleri geldi. Askeri teçhizatlar ve silahlar, bir takım ulusal taburların Ukrayna ordusunda neonazi olmayan birliklerinde teslim olduğu yolunda haberler aktarıyorlar. Tabii sivillerin tahliyesi Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun bir hastaneye obüs attığı yolunda bir açıklama yaptılar. En çok tabii bir takım iddialar da gündeme getiriliyor. Özellikle Azak taburunun neonazi aşırı sağcı ideolojisiyle bilinen ve Ukrayna ordusuna monte edilmiş olan Azak taburunun Lviv'de batılı diplomatlara karşı terör saldırısı yapıp Rusya'nın üzerine atacağı açıklaması yapıldı Rusya Savunma Bakanlığı'ndan. Bir de kimyasal maddeli provokasyon hazırladıkları yine aynı şekilde Sumi kentinde ki bir amonyak sızıntısı tespit edildiğini Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı. Bunun da aşırı milliyetçilerin kent sakinlerini kitlesel olarak zehirlemek amacıyla yaptıklarını söylüyor Rusya. Bir de Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un bünyesinde geliştirilen biyolojik laboratuvarlar ki sivil demişlerdi. Burada belirli etnik gruplardan kadınların üreme sistemlerinin hedef alındığı araştırmalar yaptığı iddialarını paylaştı Rusya Savunma Bakanlığı. Mariupol, herkesin dikkati Mariupol'a çevrildi. Güneyde güney kenti 4,5 milyondan fazla sivili Azak Tugaylarının rekin tuttuğunu söylüyor Rusya Federasyonu ve insani koridorlar açmaya çalıştıklarını kendilerinin dile getiriyorlar. Telegram kanallarında çok sayıda bu insani koridorlardan geçen insanların yaptıkları açıklamalar var. Ben videoları izledim. Oradan anladığım kadarıyla aktarıyorum size. Sivil halk çıkanlardan onlarla söyleşiler yapmışlar ve içerideki neonazinin çok sayıda insanı rehin aldığını aktardıklarını rahatlıkla söyleyebilirim size. Ukrayna tarafı dün itibariyle Mariupol'da insani yardım koridorları oluşturması teklifini ise reddettiğini duyurmuş vaziyette. Birleşmiş Milletler ise aynı zamanda Ukrayna'nın kuzeydoğu bölgesinde Sumi şehrine insani yardım gönderildiğini aktardı. Finlandiya'ya 9.000'den fazla Ukraynalı göçmenlik başvurusu, sığınma başvurusu yapmış. Rusya'nın insani yardımları var. Donetsk ve Lugansk'taki halk cumhuriyetlerinin yanı sıra Ukrayna içlerine de 3.6 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını dile getiriyorlar. Bir yandan tabii aşırı milliyetçiler, Rusya tarafı bu operasyonun kısmen denazifikasyon, yani Nazilerden arındırma olarak anıyor. Donetsk'te dün Donbas'ın 1943'te Sovyetler Birliği tarafından Nazilerden kurtarılmasının yıl dönümü vardı. Bu yıl dönümü anmaları, kutlamaları yapıldı. Ama tabii Donetsk'in belli yerlerinde insanlar hala sığınaklarda yaşamak durumundalar. Ukrayna ordusunun atışları devam ediyor. Rusya bir de soruşturma komitesi kurmuş durumda. Donbas'ta 8 yıllık savaşta suç işlemiş herkesin belirlenip cezalandırılacağını söylüyorlar. 130'dan fazla madenci bu arada Donetsk bölgesinde hafta sonunda bir süre rehin kaldı. Ukrayna ordusunun bombardımanından kaynaklandığını açıkladılar ve bir süre sonra da kurtardıklarını duyurdular. Skoçinski madeni tahliye çalışmaları tamamlanmış gözüküyor. Bunu aktarabilirim. Herson Rusya Federasyonu'nun kontrolüne, birliklerinin kontrolü altına geçmişti. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü aktaran açıklamalar yapıyorlar efendim. Evet, bir de tabii Ramzan Kadirov'un hafta sonu açıklamaları Mariupol'de özellikle yüzlerce sivilin Çeçen savaşçılar, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçen savaşçılar tarafından kurtarıldığını açıkladı. Bir Bandera'da üssü daha ele geçirildi dedi. Çok küçük bir alanda neonazilerin sıkıştığı yolunda askeri kaynaklardan haberler var. Aşırı milliyetçilerle savaşacak yeni gönüllü Çeçen taburunun da ulaştığını Kadirov duyurdu. Hatta bir de trolleme yapmış efendim. Ukrayna'daki radikal milliyetçi taburlardan birinin komutanına ait bir zırhlı aracı ele geçirdiklerinin videosunu göstermiş ve Kiev'e de bu araçla gireceğiz diyerek denazifikasyon iddialarını bu şekilde dile getirmiş. Tabii Rusya Federasyonu'nun dikkat çekici bir şekilde bu hafta NATO zirvesi var. Savunma Bakanlığı açıklamayı yaptı. İlk defa bu Kinjal hipersonik füzelerini kullandığı ve bir askeri deponun Kinjal hipersonik füzeleriyle imha edildiği açıklandı efendim. Bu önemli tabii çünkü NATO'da ve ABD'nin elinde bulunmadığı ve askeri uzmanlar bunu daha ziyade caydırıcılık açısından askeri hedef vurarak bir mesaj NATO'ya olarak değerlendirdiler. Askeri cephede bir de Azak Denizi, Ukrayna Savunma Bakanlığı hafta sonunda Azak Denizi'ne erişimi yitirdiklerini Facebook'tan duyurdu. Rusya'nın Karadeniz filosundan komutan yardımcısı Andrei Palin'in çatışmalar sırasında Mariupol'de hayatını yitirdiği bilgisi Rusya tarafından aktarıldı. Bir de mayın meselesi var. Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü 420 mayın döşemiş Ukrayna donanması verilen bilgilere göre. Ve üstelik de zannedersem bu mayınlar tehlikeli bir biçimde akıntılarla İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e sürüklenebilir. Böyle bir ikazda bulundular. Umarım gereken önlemler alınır. Çünkü mayın bu hakikaten sivillere de zarar verebilir. Hatta kimi uzmanlar bunun Ukrayna açısından bir savaş suçu teşkil edeceğini dile getiriyorlar efendim. Bir de Orta Doğu'dan savaşlar Rusya'nın getireceği yolunda iddialar. 40 bin savaştan bahsediliyordu. Kimi uzmanlar bunu biraz alaycılıkla karşılıyorlar. Zaten Suriye'de zar zor cihatçı gruplara karşı kendilerini savunurken 40 bin askeri nasıl göndersinler diye. Lübnan Hizbullah'ı da bu konuda açıklama yaptı. Savaşçı bir uzman gönderdiklerine dair bilgileri kesin bir dille yalanladı efendim. Evet, Birleşmiş Milletler bir yandan tabii dünyada bu savaş nedeniyle Ruslara karşı ağır bir ırkçılık rüzgarı esiyor Batı dünyasında. Öyle ki Londra'da domuz resimleri çiziliyor. En iyi Rus ölü Rus'tur diye ifadeler. Tıpkı vakti zamanında Yahudilere soykırım için layık görülen manzaraları, bu histeriyi Batı'da görüyoruz. Maalesef yönetimlerinde desteklediğini söylemek çok mümkün aslında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ırkçılıkla ilgili uyarıda bulundu. Her toplumda, sosyal yapıda hoşgörüsüzlükler bulunduğu, kalıcı eşitsizliğin itici gücü haline geldiğini söyledi ve bununla ilintili bir stratejik eylem planı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Umarım iyi çalışırlar. Tarihin herhalde en etkisiz genel sekreteri olarak Antonio Guterres'ten sadece böyle laflar işitiyoruz. Hiçbir zaman Birleşmiş Milletleri temsil eden, belki Birleşmiş Milletler'deki zayıflamaya işaret ediyordur genel sekreterliğin bu etkisizliği diyelim. Kofi Annan günlerini insan aramıyor değil. Hakikaten ben Irak Savaşı'na giden günlerde Kofi Annan'ın ne kadar etkin bir liderlik söylemleriyle sergilediğini bir gazeteci olarak çok net anımsıyorum. Tabii Yunanistan'da, Atina'da Sovyet döneminde Nazilerden ülkenin kurtarılması onuruna yapılmış anıtlara sprey boyayla Azak taburu, neonazi Azak taburunun isminin yazılmasından tutun da uzayda Amerikan merkezli bir uzay vakfı var, 80'lerde kurulmuş. Yuri Gagarin'in ismi verilen etkinliğin ismini değiştirmesi, yani ilk defa uzaya çıkan ünlü Rus kozmonotun ismini bile çok gördükleri bir ırkçılık rüzgarı esiyor efendim. Bir yandan da Bernard Henri Lévy geçen hafta Odessa'da görüntülenmişti. O nereye gitse biliyorsunuz dünyada Libya'dan Suriye'ye her yerde bir bela çıkmıştır. Odessa'yı da yeni bir belanın beklediği. Tabii neonazilerin lideri Maxim Marchenko bu Aydar taburu neonazi birliklerden bir tanesi. O Odessa'ya vali olarak atanmıştı. Bizzat Zelenski tarafından maalesef. Onunla beraber onun korumalığında yürürken görüntüleri yayınlanmıştı. Böyle filozofların bile neonazi ideolojisine destek verdikleri bir dünyada yaşıyoruz. Karşı söylemleri görmek zor. Çünkü Batı'da kararttılar. Radyomuzu Avrupa'dan kimse dinleyemiyor. Amerika'dan kimseye dinleyemiyor. Dinleyicilerim bana kaç tane mesaj yazdılar bu konuda. Doğrudan bir sansür ve karartma var onun için. Almanya'da Russia Today'in yasaklanmasının iptali için başvuru yapılmıştı. Bu reddedildi. Aynı şekilde Almanya'nın Deutsche Welle televizyonu alenen neo-Nazi Azak taburunu iyi eğitimli savaşçılardan oluşan gönüllü birlik olarak nitelendiren bir haber toplamış efendim. Çok acıklı hakikaten. Çünkü bu azakçılar, aydarcılar aşağı ırk, beyaz ırkın Samilerin başını çektiği aşağı ırklara karşı Haçlı Seferi'ne liderlik etmek iddiasındalar. Andrei Bletski, Azak taburunun lideri, alenen bunu böyle formüle ediyor ve Almanya'nın ulusal yayın kurumu işte bunları aklayan bir tavır sergiliyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Fransa'da da AB kararı gereği Rusya medyası susturulmuştu. Mali bu arada Fransa devlet medyasına yasak getirmiş. RFI ve France 24'ü yasaklamış ve Fransızlar köpürmüş. Nasıl bizi yasaklayabilirler? Siz nasıl yasaklıyorsanız başkaları da sizi yasaklayacak tabii. Yani bundan daha doğalı var mı? Doğrusu bilemiyorum. Yalan haber silsilesinden ben Twitter'da bıktım gerçekten. Hemen hemen %80-90 oranında bütün haberler yalan çıkıyor efendim. Karşılaştırmada bakamazsanız yalan olduğunu anlayamazsınız tabii ki. En son bu kozmonotlar, Rus kozmonotlar sarık kıyafetleriyle fotoğraf verdiler. Ukrayna'yı destekliyorlar diye haber çıkmıştı. Tabii bu da yalan çıktı. Böyle bir şey yok. Zaten o üniformalar çok önceden yapılmış. Operasyondan uzaya da gönderilemeyeceğine göre şu iki hafta içerisinde giydikleri tulumlar üzerinden bile propaganda yapılıyor. İnsanlar da bunu doğru zannediyorlar. Böyle acayip bir durum var. Hafta sonu protesto gösterileri Erivan'da, Roma'da, Pisa'da NATO karşıtı yürüyüşler, Bulgaristan'da NATO'ya karşı yürüyüşler, Beyrut'ta Rusya'ya destek gösterileri vardı. Ne kadar gördünüz doğrusu bilmiyorum. Evet, müzakereler nereye gidecek? Bir yandan Kiev'li müzakereler devam ediyor ama tarafsızlık statüsü, NATO üyeliğinin dışlanması, Rusya'nın şartları devam ediyor. Zelenski'nin açıklamaları vardı hafta sonunda. Ben müzakerelere, Putin'le müzakerelere açığım ama Rusya'nın başarısız olması 3. Dünya Savaşı'na yol açar diye tuhaf bir değerlendirmede bulundu Zelenski. Hatta Ukrayna'ya yönelik bu müdahaleyi 1920'lerdeki Nazilerle benzetti. Çok acayip bir isim. Ya kim Nazi kim değil, bu işin ideolojisi, taraflar hangi ideolojiye sahip, bunlara bakmadan çok acayip analojiler yapılıyor. Dehşetle izliyorum doğrusu söylemek gerekirse. Zelenski toprak bütünlüğünü yeniden sağlama zamanı geldi diye bir açıklama yapmış. Şimdi Zelenski'yi de doğru düzgün analiz edemiyorum. Çünkü bir A diyor, bir Z diyor. Değişik, hatta kimi yorumcular konuşanın bizzat Zelenski olmadığını söylüyorlar. Hafta sonunda sıkı yönetim yasalarının süresini bir ay daha uzattı Ukrayna lideri ve İsrail parlamentosuna hitap etti. İsrail'in arabuluculuğu hakikaten çok akla yatkın da olabilir. Bir şekilde yardım talep de etti kendisinden. Hatta Kudüs'te yapılabilir diye Türkiye'de biliyorsunuz arabuluculuğa hazır olduğunu misafir etmeye söylüyor ama Yahudi asıllı olduğu için tabii İsrail Başbakanı'nın görüşme ayarlamaya çalıştığını söyledi. Şimdi diyor ki NATO'ya üye olamayacağımız bana açıkça söylendi ama kamuoyu önünde bunu açıkça söylemiyorlar. Ya söylediler. ABD yönetimi defalarca söyledi. Avrupa Birliği de defalarca söyledi. Ama Zelenski hala bana söylediler bunu ama kamuoyuna söylemediler diye. O zaman peki niye bu savaş oluyor? Yani hakikaten böyle lider düşman başına diyeceğim var. Doğrusu Ukraynalılar için üzülmemek elde değil bu tarz açıklamalar nedeniyle. Olağanüstü hali yenilerken bir de 11 siyasi partiyi, sol partiler dahil olmak üzere Rusya ile dengeyi ilişkiler isteyen partiler hepsini yasakladı. Kimi yasaklayamadı tabii ki Zelenski? Azak Tugayları dahil olmak üzere Svoboda gibi aşırı sağcı neonazi banderiz partileri yasaklayamadı. Ukrayna liderinin bir çeşit bunların rehinesi olduğunu söylemek mümkün açıkçası ve belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki. Rusya'dan tepkiler buna geldi. Ama dediğim gibi Ukrayna ile ilgili Ukrayna'nın batısından hafta sonu gelen en dehşet görüntüler kadınların, erkeklerin, çocukların sokak ortasında soyulması, bu neo-naziler tarafından adeta soyulması, pantolonları indirilerek çıplak bir biçimde dövülmeleri, işkence edilmeleri, kırbaçlanmaları, çeşitli iddialar, efendim hırsızlık vesaire gibi talan, yağma gibi bir takım iddialar ortaya atıyorlar. Küçücük çocuk neyin talanını yapmış olabilir? En fazla bir hakikaten savaştaki bir ülkede pek çok kötü görüntü ortaya çıkar ama biraz organize olursun ve kendi sivillerini koruyacak politikalar uygularsın. Böyle sokak ortasında direklere bağlamak nasıl bir dehşettir? Doğrusu çözmek mümkün değil bu olup bitenleri. Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı. Operasyonun sona ermesi umudunu dile getiren bir açıklama. Batı ile ilişkileri düzeltmeye yönelik Rusya'nın bir girişimde bulunmayacağını söyledi. Zaten işlerin buraya gelmesinde Batı politikalarının etkili olduğunu, Rusya'nın her zaman Minsk anlaşmaları çerçevesinde diplomatik çözümden yana olduğunu ama istemediklerini söyledi Sergey Lavrov. Rusya-Çin işbirliğinin mevcut koşullarda sadece güçleneceği vurgusunu da yaptı. Dünyanın çoğunluğu Rusya'ya yaptırım açıklamadı dedi. BM Genel Kurulu'nda 141 ülke bir kınama tasarısı kabul etmişti. Ama 40'a yakın 3 ülke uzak durmuştu bütün bunlara. Hakikaten dikkat çekici tabii ki bu durum. Arap elçileri Moskova Büyükelçilerini ağırladı. Ukrayna'daki harekatı izah etti. Bu da yine dikkat çekici. Orta Doğu'nun tavrı bakımından dikkat çekici. Evet, şimdi bu arada tabii Brüksel'de Avrupa Batı Cephesi de bu hafta toplanıyor. G7 liderleri, AB liderleri, NATO müttefikleri Biden Brüksel'e gidecek. Onlarla görüşecek. Sonra Polonya'ya gidecek. 24 Mart'ta NATO zirvesi var. Caydırıcılık vurgusu. Ukrayna'ya destek vurgusu, AB Dışişleri Bakanları toplantısı aynı şekilde var. Yine milyarlarca euroluk silah alımı için Ukrayna'ya kesenin ağzı açılıyor. Bunu da duyuran Yeşiller Partisi'nin militarist Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock kendisi açıkladı. NATO lideri Stoltenberg savaşın kontrolden çıkmaması ve Ukrayna sınırlarının dışına çıkmamasını hedeflediklerini söyledi. Yani NATO'nun müdahil olmayacağı vurgusu yapıyorlar. Şimdilik vurguları bu yönde. Bir yandan da askeri dayanışma vurguları yapıyorlar. Yunanistan S-300 sistemlerini acaba Ukrayna'ya yollar mı diye Batı'da çok tartışma vardı. Atina yönetimi S-300'leri Ukrayna'ya göndermeyi düşünmüyoruz diye açıklama yaptı. Evet, yaptırımlar ayağını genişletmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yönelik. Fransa aynı şekilde Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euroluk varlıkları ve 30'a yakın iş adamının paralarını, gayrimenkul varlıklarını durdurmuş. Böyle artık ganimetten gidiyorlar ekonomik savaş çerçevesinde ama tabii hakikaten sıkıntılı bir dünya. Pandemiden çıkışta Almanya'da IG Metal Sendikaları Başkanı enerji tedariği konusunda Rusya'ya ambargo ters tepebilir diye açıklama yaptı. Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck de aynı şekilde eğer Rus gaz tedariki durursa önümüzdeki kış hem evler hem de sanayi durabilir diye ikazda bulunmuş. Deutsche Bank'ın CEO'su da Christian Sewing de açıklama yapmış. Kuzey yakın biri yani ikiyi geçtik biri durdurursak o zaman sıkıntı var. Yeni yaptırım uygulamayalım Rusya'ya diyorlar. Hatta Katar'ın da kapısını çalıyor Almanya LNG arzı konusunda ama fiyatlar da cep yakıyor, onu da belirtmek gerekiyor. Hala devam ediyor efendim Rus gazının Avrupa'ya akması, Ukrayna üzerinden aktığını belirtelim. 106.6 milyon metreküp 20 Mart itibariyle talep söz konusu, gaz akışı devam ediyor açıklamaları yaptılar. Tabii Rusya Federasyonu da ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlara karşıt yaptırımlar üzerinde çalışıyor. Onlar da bir takım yaptırımlar açıklamışlardı. Havacılık sektöründe özellikle Batı sivil havacılık sektörünü önümüzdeki dönemde derinden etkileyecek gibi gözüküyor bu yaptırımlar. Rusya'nın GPS'ten çıkarılması değerlendiriliyor ama benim bildiğim kadarıyla alternatifi var Rusya'nın GPS konusunda, GPS bağlantısı konusunda. Hakikaten tuhaf bir dünya. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmalarını isteyen ülkelere sert çıktı. bağımsız kararımızı veririz, kendi halkımızın çıkarını düşünürüz dedi. Hatta Hindistan'la bir yarı diyelim dondurulmuş savaş halindeler. Hindistan da yaptırımlara katılmıyor. Hatta Rusya'dan petrol alımı yerel para birimleriyle söz konusu. Hindistan'ın tutumunu da övmüş Pakistan lideri. Bu da dikkat çekici. Ve Çin efendim. Asıl herkesin dikkati Çin ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri tam manasıyla Çin'i kıskaca almış durumda. Biden Xi Jinping'le görüştü hafta sonu ve Çin'in Rusya'yı kınamasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Çin tutumunu değiştirmiyor. Barışçı bir biçimde bu krizin çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Barış uluslararası toplumun en kıymetli değeridir diyor Çin ve ABD ile birlikte sorumluluk üstlenip dünya barışı için çalışmaları gerektiğini vurguladı. Tabii Tayvan meselesi de çok bu arada anılıyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden acayip cümleler de geliyor Tayvan'la ilgili olarak. Hatta en son ABD donanması Hint Pasifik Komutanı Amiral John C. Aquilino, caydırıcılık çabalarımız başarısız olursa savaşıp Tayvan konusunda savaşıp Çin'i yenmeye hazırız diye bir açıklama yapmış. Ya yani Amerika Ukrayna'da savaş çıkarttı yetmiyormuş gibi bir de Asya'da savaş çıkartacaksa işimiz iş hakikaten. Bu görüşmede Joe Biden'dan Tayvan politikamız değişmedi açıklaması geldi. Tabii ifadelendirme statükonun değiştirilmesine karşı olundu. O ne demek? Barışçı birleşme diyor Çin Tayvan'la. Orada da Çinliler yaşıyor Tayvan'da. Milliyetçi Çin işte sonuçta farkı yok. Ama Amerikan yönetimi Çin'den ayrı bir Tayvan tahayyül ediyor. Sadece bunu tek Çin politikasının altında formüle ediyorlar. Bugünkü statükonun korunması, devlet olarak tanınmaması ama ikinci bir Çin'in Amerika tarafından silahlandırılması şeklinde. Burada sıkıntı var. Bu sıkıntı daha patlatılabilir mi? Onu bilmiyoruz herhalde. Amerika'da batıdaki karar alıcıların işi bu. Ama Ukrayna konusunda tam sağ pres hangi tarafta duracağına karar vermeli gibi Çin'i sıkıştıran açıklamalar yaptılar. Oysa Çin asla Dışişleri Bakanı Wang Yi dedi bunu. Asla hiçbir dış baskı veya zorlamayı kabul etmeyeceğiz. Her türlü asılsız suçlama şüpheye karşı çıkıyoruz. Bizim konumumuz tarafsızdır. Bir de İngilizce haber kanalı var Çin'in. Orada tartışma programı sunan Lui Hin Çin tutumunu açıklayan çok dikkatli bir üslupla bir video görüntü yayınladı. Orada da tarafsızlıklarını devam ettirdikleri var ve Batı'nın uluslararası hukuk sistemini nasıl bozduğu da dikkatli bir dille anlatılmış durumda. Bugün Çin'de 133 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı efendim maalesef Guangxi eyaletinde düşmüş. Henüz detaylı bilgi gelmedi ama bir de bu kaza herhalde diyeyim bu haberi aktarmış olayım. Ve son olarak konuğumuza geçmeden önce Türk dış politikası Türkiye'de Rusya lideri ve Ukrayna lideri arasında bir toplantı ayarlama çabası içerisinde İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı. Müzakerelerde ivme yakalandığı vurgusu Çavuşoğlu Antalya Partisi'nin Antalya İl Dalışma Meclisi'nde konuşmuş. Türkiye'de bir araya gelme ihtimali için çalıştıklarını, misafir etmekten mutluluk duyacaklarını dile getiriyor. Reuters haber ajansı 3 kaynağa dayandırdığı bir haber de yayınladı. Hafta sonunda Türkiye'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek olması için S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesinin teklif edildiği, karşılığında da Ankara'nın çıkarıldığı F-35 programına geri dönmesinin önerildiği çok dikkat çekici. Kongre kararıyla savunma yasasına da girmiş yaptırımlar var Amerika'nın. Tıpkı İran'la ve Venezuela'yla anlaşma çabaları gibi Amerikan yönetiminin Türkiye ile de böyle klasik politikalarını değiştirebilecek bir takım öneriler getirdikleri anlaşılıyor. Bu hafta daha dikkatli bakacağız Türkiye dış politikasına. Hollanda Başbakanı geliyor, yarın Erdoğan'la görüşecek. Türkiye'ye verdikleri önem de bu çerçevede artıyor, bunu belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Araştırmacı yazar Emir Aşnaz telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ukrayna etrafındaki gelişmeleri aktarmaya çalıştım ben ama hafta sonunda herkesi çok yeden haber Orta Doğu'dan geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ki geçtiğimiz hafta Ukrayna kriziyle ilgili çok çarpıcı bir açıklama da yapmıştı. Kendisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla batılı hırsızlar tarafından yönetilen vahşi bir ormana dönüştü demişti dünya. Şimdi kendisini bir anda fotoğraflarıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde gördük. Orada ağırlandı. Görebildiğim kadarıyla siz benden daha iyi bakmışsınızdır Arapçalar dahil olmak üzere ama evet, Raşid El Maktum'la Dubai Emirliği'nin hükümdarıyla görüştü. Başkan yardımcısı başbakanla görüştü ve Baye'den yapılan açıklamada da işbirliğini güçlendirme vurgusu var. Amerikalılar çok mutsuz, hatta hayal kırıklığı açıkladı Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve hatta Alman Ekonomi Bakanı da yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret edip nedir, ne iştir bu Esad'ı ağırlamak diyecekmiş. Ne oluyor efendim? Ukrayna krizinin tetiklediği bir şey mi bu, yoksa aslında doğal bir süreç mi? Ne dersiniz? Esad'ın ziyaretini nasıl değerlendirmek lazım?
Aslında sorunuza belki cevap vererek başlayabiliriz. Hem Ukrayna krizinin etkisi var ama hem de doğal bir süreç. Hı hı. Ama aslında çok yani çok yavaş işleyen bir süreç. Hı hı. Nihayetinde baktığınızda Suriye Birleşik Arap Emirlikleri 2018'den beri normal bir mecraya girmişti. 2018 sonunda Büyükelçilik açılmıştı.
Evet.
Yani şu an aşağı epey birkaç yıl geçti aradan. Geçen yıl bir hareketlendi. 2021 Ekim'inde Birleşik Arap Emirlikleri hakimi diyelim. Çünkü hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem de Suudi Arabistan'da ilginç bir durum var. İkisinde de veliahtlar fiili olarak hakim durumdalar. Birleşik Arap Emirlikleri hakimiyle bir görüşme yaptı. Daha sonra da bundan bir iki hafta sonra da 2021 Kasım'ında bildiğiniz gibi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, aynı zamanda o bir şeyin kardeşi, hakiminin kardeşi Veliaht Prens'in Şam'ı ziyaret etti. En sonunda işte geçtiğimiz hafta Esad'ın kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Sizin de bildirdiğiniz gibi hem Dubai'ye gitti ama Abu Dhabi'ye de geçti. Yani hem Dubai'nin, çünkü orada biliyorsunuz 7 emirlik var. Çok detaya girmeye gerek yok ama.
Evet.
Yani Abu Dhabi en büyük emirlik olan ve Abu Dhabi'nin emiri aynı zamanda devlet başkanı.
Evet.
Şeyin işte ikinci diyebileceğimiz emirlik olan Dubai'nin başındaki kişi de başkan yardımcısı ve başbakan. Dolayısıyla rolünü üstlenmiş durumda, böyle bir teamülleri var. Dolayısıyla hem Dubai emiriyle hem de Abu Dhabi emiriyle görüştü. Şimdi burada ama dediğimiz gibi bu doğal bir süreç yürüyor, fakat Amerikan baskısı nedeniyle çok açık bir şekilde çok yavaş yürüyor aslında. Dediğim gibi yani 4-5 yıldır uğraşıyorlar bunu. 4 yıldır çok önemli bir mesafe aldığı söylenemez açıkçası.
Evet.
Şimdi tabii bu aynı zamanda da Ukrayna krizinin tam içinde olduğumuz bir döneme denk gelmesi şüphesiz anlamlı. Neden anlamlı? Evet. Çünkü aslında Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden bir gün önce hatta zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Moskova'daydı ve Putin'le de görüştü. Dolayısıyla böyle bir ilişki var. Artı Körfez ülkelerinin uzun zamandır gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerekse Suudi Arabistan'ın başta olmak üzere Rusya ile çok sürekli gelişen ilişkileri var. Ekonomik boyutları da olan ama siyasi işbirliğine de siyasi işbirliği açısından da önemli gelişmelerin olduğu bir işbirlikleri var. Hatta 2019'da yanılmıyorsam Birleşik Arap Emirlikleri ile Rusya arasında stratejik bir işbirliği anlaşması da imzalanmıştı. Şimdi belki Ukrayna krizi nasıl etkiledi konusunu belki şöyle açabiliriz. Aslında Ukrayna krizi belki de sanıyorum bir ikinci bir Afganistan şoku etkisi yarattı Körfez ülkelerinde. O da şöyle. Yani Amerika'nın Çin'e karşı rekabette Orta Doğu'da yeniden konumlanması zaten bu Amerika'ya çok yakın Körfez ülkeleri de bir endişe yaratmıştı. Ve hatta bunun da bir ölçüde etkisiyle, sadece bu değil ama biliyorsunuz İsrail'le ilişkileri normalleşti ve geliştirdi bazı ülkeler. Fakat Afganistan'dan çekilmesi adeta bir şok etkisi yarattı. Çünkü bu ülkeler yani Amerika'nın kendi çıkarı için her an kendileri aleyhine bir sürpriz yapabileceğinden korkmaya başladı. Ondan sonra da aslında ilişkiler de gelişti. Bu anlamda da Rusya ile ilişkileri biraz daha ivme kazandı.
Biden'ın telefonları da Suudi veliahtı Kaşıkçı yüzünden çıkmadı. Çin'e yönelişti.
Biden'ın telefonuna çıkmadılar. Evet. Biden'ın Johnson'ı gönderdiği, tabii ki bilemeyiz ama İngiltere Başbakanı da gitti ama ona da yüz vermediler bizzat. Evet. Dolayısıyla yani ama şeyle de görüştüler. Bu arada Suudi Arabistan hakimi yani Veliaht Prens Putin'le de görüştü. Ve dolayısıyla Amerika'nın OPEC'teki en büyük iki üretici ülke bunlar aslında. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Ve aynı zamanda OPEC Plus, OPEC Artı diye yani OPEC'in dışında olan Rusya ile esas itibariyle işbirliği olan bir şemsiye de var. Dolayısıyla evet. Bu ülkelerin tümü şu anda Amerika'nın ve Batı'nın petrol üretimini, Körfez ülkelerinin petrol üretimini arttırarak fiyatları düşürmesi yönündeki isteğine Rusya ile birlikte karşı çıkmış durumdalar. Şimdi bütün bunlar bir anlamda hani bu ülkeleri etkiledi. Açıkçası bir de şöyle bir tarafı var. Yani Yemen meselesi var. Yemen konusunda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok, kısmen Birleşik Arap Emirlikleri de olmak üzere ama Suudi Arabistan'ın Amerika ile ilişkilerinde bir gerginlik var. Yani Husilerin, Ensarullah'ın kendilerine zarar vermesinden son derece rahatsızlar. Ama bugün mesela buna karşı olarak bir açıklama yaptılar Suudiler. Hatta şöyle bir açıklama yaptılar. Son Ensarullah'ın saldırısı, Aramco'ya yönelik saldırısına bugün dediler ki eğer dünyaya petrol arzında bir eksiklik oluşursa Husilerin saldırısı nedeniyle biz bunun sorumluluğunu taşımıyoruz diye tehdit ettiler. Yine aslında buna bağlı olarak ya da olmaksızın bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a daha önce askıya aldığı Patriot savunma sistemlerini vermeye yeniden verme konusunda yeniden karar aldığına dair bilgiler sunuyor.
Şimdi bunlar biraz Amerika sanki yönetemiyor gibi artık hegemonyasını, böyle bir resim sanki beliriyor
şüphesiz
ortada.
Yani şüphesiz yönetemediğini veya geçmişe göre Amerikan hegemonyasının gerilemekte, zayıflamakta olduğunu bu ülkeler fark etmiş durumda. Benim yorumum o yönde. Yani Ukrayna'nın şöyle bir etkisi oldu. Ukrayna'ya dönersek aynı zamanda Rusya'nın bütün Amerika başta olmak üzere Batı'yı karşısına alabilecek adımı atması, fiili olarak adımı atması. Dolayısıyla bu ülkelerin Amerika'nın hegemonyasını ve bunun kendilerine etkisini sorgulamalarına neden oldu. Temeldeki şey bu. Ve bu yani eğer Rusya Ukrayna'da çok açık bir şekilde yenilgiye uğramaz ise, gibi böyle bir şeyin çok mümkün olduğunu, muhtemel olduğunu düşünmüyorum. Ben tabii o ayrı bir konu, uzmanı değilim bu konunun ama yani bu eğilimin devam edeceğini düşünüyorum.
Anladım. Evet. Peki son olarak bir de Türkiye, yanılmıyorsam bugün de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Tabii Türkiye'nin ayrı bir hattı var. BAE ile ilişkiler çok gerilmişti. Onu düzenleme yoluna girdiler. Şimdi ve Esad'ın da ziyareti olunca o cephede de bir hareketlenme beklemek mümkün mü? Yoksa Türkiye henüz etrafı gözetleyen tarafsız bir oyuncu konumunda mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
Yani şöyle söyleyeyim, o konuda bazıdan bilgiler var. Bir de yorum yapabiliriz. Yani tabii. Mahkemede bulunabiliriz. Şimdi öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikası şu. Birleşik Arap Emirlikleri hem İsrail'le hem İran'la, bakın düşman gibi durdu İran'la, hem Türkiye'yle hem de Suriye'yle diyalog içerisinde Amerika'nın bu bölgedeki yeniden konumlanması ve çekilmesi, nasıl isimlendirirseniz isimlendirin, konjonktüründe bu ülkelerin tümüyle ilişkilerini sürdürerek kendi sorunlarını kendisi çözmeye çalışıyor. Bakış açısı bu. Yani beğeniriz beğenmeyiz. Dolayısıyla hem bir yandan İsrail'le anlaşma imzaladı, hem Türkiye ile barıştı. Tam anlamıyla barıştı demek. Hem de aslında 2018'den beri Amerikan baskısına rağmen Suriye'ye yardımda bulunmaya ve Suriye ile ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Bunda belki şeyi unuttuk, yani ben çok net bilgiler yok ama burada Suriye'nin bölgesel sorunlarda ve özellikle Arapların İran'la ilişkilerinde yardımcı olabileceği ve bir rol oynayabileceği düşüncesi var kesinlikle. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hatta bazı kişiler biliyorsunuz Yemen'in Ansarullah, yani şu andaki Sana'daki hükümetin Şam'da büyükelçisi var. Bu çok az ülkede var böyle bir şey. Dolayısıyla yani burada Suriye'nin çok böyle belli olmayan bir şekilde arabulucu veya kolaylaştırıcı rolü oynadığını iddia ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ile Yemen arasında. Şimdi Yemen arasında tabii belki buradan Suudi Arabistan'a geçebiliriz ama Türkiye'ye de geleceğim. Belki uzattım ama şimdi bu ziyaretin acaba Suriye bütün Arap ülkeleriyle yeniden ilişkilerini geliştiriyor mu gibi bir soruya şey yapabilir veya kurumsal olarak Arap Birliği'ne dönüyor mu? Çok tartışılıyor ama ben o konuda henüz daha çok kesin bir şey olmadığını düşünüyorum. Belki bunu vurgulamam lazım. Çünkü orada Katar'ın tabii ardındaki Türkiye'nin diyelim kategorik bir karşı çıkışı var ama asıl belirleyici olarak da Suudi Arabistan'ın en azından mütereddit ve bu konuda kolaylaştırıcı bu işin olmasını sağlamak yönünde rol almayı şu an itibariyle istememesinin etkili olduğu söyleniyor. Evet, orada da belki Yemen'in etkili olduğu, orada beklentiler olduğu söyleniyor. Şimdi bunu bir kapatalım. Aslında gördüğünüz gibi bölgedeki bütün olaylar birbiriyle bağlantılı. Ama Türkiye ile ilişkilerine bakarsak açıkçası Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yeni politikasının son birkaç yılda oluşturmaya çalıştığı politikası şüphesiz kesinlikle Türkiye ile Suriye arasındaki sorunları da çözmeyi hedefliyor. Ama bunda ne kadar mesafe aldığını bilmiyoruz. Evet. Herhangi bir bilgi de sızmadı. Yalnızca şöyle bir hem Türkiye'yi hem de bölgeyi tanıyan, çok iyi tanıyan, Suriye'yi tanıyan bir yazar bugün Arap medyasında bir iddiada bulundu. Yani bu çok hani başkalarınca da desteklenen bir görüş değil. Hatta ama somut olarak Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile uzlaşma konusunda, Suriye-Türkiye uzlaşması veya barışması nasıl isimlendirirsek konusunda ilkeleri belirlediklerini ve aslında Erdoğan'a ilettiklerini ya da belirtiyor. Bu da temel olarak şunu içeriyor açıkçası. Tabii bu hatta bunu bu yazar dillendirdi de 3 temel öğesin olduğunu söyledi bunun. Birincisi Suriye'den çekilme ve silahlı gruplara verilen her çeşit desteğin Türkiye tarafından kesilmesi. İkincisi Moskova ile işbirliği yapılarak Suriye ordusunun İdlib'i tekrar egemenliği altına alması konusunda adım atılması. Üçüncüsü de Şam ile barışarak Fırat'ın doğusundaki statükoyu sona erdirecek bir format veya formül üzerinde uzlaşılması yönünde. Tabii bunlar ne kadar doğru, ne kadar doğru da olabilir ama bilemiyoruz. Tabii bunun karşılığında Türkiye ne alacak derseniz, yani Türkiye tabii ki mali olarak Körfez ülkeleri tarafından desteklenmesi, siyasi işbirliği ama bir de tabii ki şey havucu var. Yani Körfez sermayesiyle Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'ye önemli bir rol verilmesi şeklinde iddialar enteresan. Var. Ama bu iddialar doğru olsa dahi tabii bunu Türkiye kabul edebilir mi? Edebilecek durumda mı? Yani ben bunu tabii çok düşük bir olasılık olarak görüyorum açıkçası. Peki. Yani bunu çok zor olduğunu tahmin ediyorum ama şüphesiz Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yönde girişimleri var. Bu detaylar
bu tamamen
doğru olabilir, olmayabilir ama bu konuda çalıştıkları kesin.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım bu müdahale daha başka ne gibi daha çok sonuç doğuracak gibi gözüküyor. Çok tartışacağız. Çok teşekkürler Emir Aşans'ı değerlendirme için. Sağ olun.
İyi günler. Hoşça kalın.
İyi günler. Evet, araştırmacı yazar Emir Aşnaz'la konuştuk. Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dediğimiz zaman sadece Suriye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile sembolik olarak, tarihi olarak bu ziyaretle başka bir işleri rayına oturtması anlamına gelmiyor. Konuğumuzun hatırlattığı gibi 2018'de ilk büyükelçiliği Birleşik Arap Emirlikleri açmış idi. Tabii Batı cephesindeki hakikaten bu hegemonya dağınıklığının belki tezahürü, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri malum Britanya ile özellikle Birleşik Krallık'la çok yakın ilişkileri olan, ABD ile yakın ilişkileri olan bir ülke ama böyle bir değişik bir resim şimdilik karşımızda var. Daha değerlendirmeye çalışacağız. Dünyadan birkaç başlık daha aktarmak istiyorum programın son 7-8 dakikasında. Hakikaten bu krizin etkileri var. Petrol fiyatları tırmanıyor. Yaklaşık 111 dolar civarında Brent petrolün varili ve dünyada tartışmalar var. Yani öyle söyleyeyim, özetlemem lazım. Hafta sonunda Amerikan Merkez Bankası Fed'in Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin enflasyona dikkat çekti. Joe Biden özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşıyor Amerika içinde. Bu Barkin de Türkiye'ye dönebiliriz diye bir açıklama yaptı. Aman yani enflasyonda da Türkiye'yi örnek göstermeleri hakikaten büyük bir facia ama bütün Batı'da ciddi sıkıntı var. Şimdi Rusya'ya yaptırım uyguluyorlar. Rusya zorda diyorlar ama bunun bumerangı var. Gıda sektörü Britanya'da Yiyecek İçecek Federasyonu firmaları ciddi risk altındayız diye açıklama yaptılar hafta sonunda. Aynı şekilde benzin fiyatları çok yüksek. Britanya'da yükseliyor giderek. Bu çok önemli. Orta Doğu'nun önemini arttırıyor. Fransa'da Tarım Bakanı AB toplantısı öncesi Ukrayna tabii en büyük üreticilerden, Rusya'da öyle, küresel ölçekte bir gıda krizi çıkabileceğini söylüyor. Fransa'da çiftçiler protesto gösterisi düzenliyorlar. Enerji ve gıda hakikaten dünyada sıkıntılı bir başlık yaratıyor bu krizde. Belçika'da marketlerde yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışları kısıtlıyorlar. Efendim sadece Rusya'da olmuyor bütün bunlar. Yani hakikaten pandemiden çıkışta ciddi sorunlar var. O yüzden Esad'ın ziyareti, işte Amerika'nın hayal kırıklığı duyduk tepkileri, ne oluyor şimdi falan derken enerji bakımından körfez ve bu müdahalenin tabii pek çok alanda etkilerini iyi değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Son olarak COVID notları, tabii artık pandemi unutuldu bu krizle birlikte. Seyahat yasakları vesaire, pek çok şey, kısıtlamalar kaldırılıyor. Britanya'da en son aşısız yolcuların test yaptırması zorunluluğu ve işte seyahat öncesi bir takım formlar dolduruyorlardı. Bunların hepsi kaldırıldı. Bitti artık. Yani pandemi bitti. Ukrayna krizi başladı, pandemi bitti. Fakat tabii bu işin bittiği anlamına gelmiyor. Bambaşka boyutlar kazandı demek lazım. Bir ara bunları da bunların üzerinde durmak lazım. İsrail'de mesela daha önce bilinmeyen bir COVID-19 varyantı tespit ettikleri, omikronun alt varyantları tartışılıyordu çok biliyorsunuz. Yine aynı şekilde Çin'de ilk ölümler görülmeye başlandı. Hafta sonunda iki kişi Jilin eyaletinde hayatını yitirmiş. Çin çok kontrollü gittiği için can kayıpları da hep çok sınırlıydı. Ama son iki haftada tabii 5000'leri aşan vakalar ortaya çıkmıştı, öyle yüzlerle hep sınırlıyken. Bu önemli tabii. Japonya'da vaka sayılarında düşüş olduğunu söylüyorlar ve 18 eyalette de Mart 22 itibariyle artık o hali kaldırıyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de 20 binlerde, bugün 13 bin diye görmüştüm. Hafta 17 bin, 20 bin, 13 bin bandında. Tabii bütün bunlar test sayısıyla alakalı. Az test yaptığınız zaman az vaka çıkıyor. Etrafımızdan sürekli olarak tabii COVID vakaları geliyor. Bana da eşim, dostumdan sürekli COVID olduk, evdeyiz. 2-3 Biontech'imiz var ama olduk gibi haberler geliyor. Artık bu tartışmalar çok fazla gündemde değil. Bu varlıkları sona erdi anlamına tabii ki gelmiyor. Evet, kapatırken bir son notları Ukrayna'dan aktarmak gerekirse, Ukrayna yönetimi Zelenski yönetimiyle Moskova arasında 90 dakikalık bir video konferansla yeniden müzakere yapıldığı haberleri yansıdı. Bir de Britanya Savunma Bakanlığı Rusya askeri ateşesini, Londra'daki askeri ateşeyi efendim bakanlığa çağırmış durumda. Ne söyleyecekleri gelince artık yarına kalacak onlar ama bir de böyle bir şey var, onu da son iki not olarak aktarmış olayım. Eksenden bugün bu kadarlık arkadaşlarım, sizi güzel bir müzikle uğurlayacaklar. Yarın yine dünya gündeminde Eksen'de buluşmak üzere, hoşça kalın diyelim.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual a que ayer. Abrázame. Pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual a que ayer. Abrázame.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.